Ayrım 16.
Hamza, gavurdan kaçmışlar dedi. Saçları sakalları ağarmış hemen omuz başındaki adamı gösterdi. Rıza Bey'i sordu. Salih Hanım, söylemedin mi der gibi baktı Hamza'ya. Adam Hamza'nın karşılık vermesine kalmadan, başınız sağ olsun dedi. Rıza Bey'i kaybetmişsiniz. Demek bir daha görüşmemiz nasip değilmiş. Salih Hanım geri çekildi bir iki adım. Kapıda durmayın. İki adam, Hamza, evin girişine geçtiler. Adam, ben Alasonyalı Hüseyin ağayım dedi. Gençliğimde celeplik yapardım. Rıza Bey'den çok koç kuzu aldım. Yanımdaki de Alasonya'dan kapı komşum Raşit Çavuş. Oğlu asker, gelini karısıyla yola çıktılar. Torunu yolda hastalandı ateşler içinde. Bir yardımınız olursa diye size sığındık. Zülfikar Bey aşağıya indi o sırada. Adamın dediklerini duydu. Adamları selamladı, açık duran kapıdan dışarı baktı, çekildi annesine. Selamlığa alalım dedi kısaca. Hüseyin ağa, hayır göresiniz dedi hemen. Allah sizden razı olsun. Zülfikar Bey'i tanımıştı. Sen Rıza Bey'in oğlu Zülfikar Bey'sin değil mi? Zülfikar başıyla doğrulayarak, evet dedi. Son gördüğümde ya 6 yaşındaydın ya da 7. Babana benziyorsun, görür görmez oğlu olduğunu anladım. Hamza'yı selamlığa açmaya gönderdiler. Zülfikar Bey çizmelerini giyiyordu gelenlerle ilgilenmek için. Raşit Çavuş, Alasonya'dan kaçtık diye söze girdi. Bütün gün bütün gece yürüdük dün sabahtan beri. Çocuklarımız telef oldu. Ne bizde ne hayvanlarımızda ayakta duracak derman kalmadı. Zülfikar Bey, bizde dinlenirsiniz dedi. Birlikte selamlığa geçtiler. Raşit Çavuş'un geliniyle hasta bebeğini, öbür çocuklu kadınları, yaşlıları selamlığın oturma odasına aldılar. Odanın ocağında kuru odunlar her zaman hazır dururdu, ateşlendi. Zülfikar Bey hasta bebeği görmesi için ebeyi çağırmaya adam gönderdi. Kalan göçmenleri çamaşırlığa almışlardı. Dışarıda hayvanların başında 4 genç erkek kalmıştı yalnız. Zülfikar Bey ambara açmış, hayvanlarını doyurmaları için yem torbalarını arpa samanla doldurmalarına izin vermişti. Salih Hanım yanında gelini, yardımcısı Şükriye kadınla mutfağa girdi. Gelenlere tarhana çorbası içirmek için büyük bir kazan suyu ateşe koydu. Hüseyin Ağa'nın anlattığına göre bir gün önce Yunan Teseli ordusunun sınırı geçtiği, Alasonya üstüne yürüdüğü duyulur duyulmaz 5-10 dakika içinde toplanmışlar, arabalarını koşup yola çıkmışlardı. Hüseyin Ağa, ben 97 savaşını gördüm, o savaşta dövüştüm diyordu. O savaşı kazanmıştık ama şimdi o günlerdeki gibi değildi durum. Biz gevşemiştik, onlar 15 yıldır o yenilginin acısını çıkarmak için hazırlanmış, bilenmişlerdi. Alasonya'da 2 gün öncesine kadar doğru dürüst hiçbir hazırlık yoktu Yunan ordusunu karşılayacak. İkide bir Allah Alasonya'da kalan Müslümanların yardımcısı olsun diyor dalıyordu. Sizden başka kaçan olmadı mı dedi Zülfikar. Raşit Çavuş yollar kaçanlarla dolu dedi. Alasonya'dan köylerinden kim bilir kaç kişi yola çıktı. Bazıları evlerinden kopamadılar işte. Allah'a sığındılar kaldılar. O da Hüseyin Ağa gibi daldı kısa bir süre mırıldandı. Allah cümlesinin yardımcısı olsun. Kaçanların kimi Florina'ya, kimi manastıra, kimi o bölgenin köylerine gidiyorlardı. Öteden beri Makedonya'nın değişik kentleri köyleri arasında kız alıp vererek akrabalıklar kurulmuştu. Gidenlerin hep oralarda yakınları vardı. Yeşil gözlü, ince yapılı 13-14 yaşlarında bir kız geldi. Mutfağın kapısı içinde durdu. Hanım teyze dedi, ebe geldi mi? Salih Hanım tarhana kazanın yanından ayrıldı. Neredeyse gelir kızım. Kızın güzelliğine takılmıştı gözleri. Kız, ablamın bebeği kötüleşti dedi. Çok öksürüyor, boğulacak gibi. Ben geleyim seninle. Geliniyle yardımcısı Şükriye kadına döndü. Ben çocuğa bakmaya gidiyorum. Çorbaya göz kulak olun. Durmadan karıştırın kazanı. Tarhana top tutmasın. Küçük kızla birlikte selamlığa yöneldiler. Adın ne senin? Gülter. Ablanın? Nahide. Salih Hanım avluda yağmurun altında karşıdan karşıya geçerken iki eliyle başının üstünde tuttuğu yeldirmesinin altına almıştı kızı. Annem baban güzel adlar koymuşlar ikinize de. Kız sezdi bu sözler altında yatan sevgiyi. Salih Hanım dolaylı olarak çok güzel kızsın, çok sevdim seni diyordu adın güzel derken. Salih Hanım'ın kolu altına sokuldu. Ocağın önünde annesinin kucağındaydı bebek. Durmadan öksürüyordu, mosmor kesilmişti. Oda ağzına kadar doluydu. İsle nem kokuyordu. Yağmurun nemi zorlaştırmıştı odunların yanmasını. Ayrıca baca çekmiyor, rüzgar odunların dumanını içeri vuruyordu. Tüten odunların, içilen sigaraların dumanı sarmıştı havayı. Salih Hanım nasıl oldu da daha önce bebekle ilgileneceği yerde mutfak işlerine daldığına kendi de şaştı. Geceki uykusuzluğuna yordu. Bebek de annesi de sırılsıklandılar. Gülter'e döndü, yeldirmesini uzattı. "Koş kızım," dedi. "Al başının üstüne bu yeldirmeyi, mutfağa koş. Emine ablayı gör. Evden havlu, kuru çamaşır, battaniye getirin. Birlikte, çabuk olun." Gülter fırladı gitti. Salih Hanım odanın ocağa karşı duran penceresini araladı. Pencereden rüzgar vurunca ocak birden çekmeye başladı, tütmesi durdu. Nahide 2 yıllık gelindi daha. Siyah saçları, beyaz teni, yeşil gözleriyle çok güzel bir kadındı. Kucağında bebeği bağdaş kurmuş oturmuşken bile belli oluyordu çok uyumlu beden ölçüleri. Salih Hanım o sıkışık anında böyle bir kadının gözü dönmüş yabancı askerlerin eline geçerse başına neler gelebileceğini düşündü, ürperdi. "Geçmiş olsun kızım," dedi. Nahide kucağında nasıl susturacağını, nasıl ısıtacağını bilemedi, bebeğiyle şaşkındı. "Göğsümden ayırmadım bütün gün, bütün gece," dedi. "Eğildim, kapandım, yağmurdan koruyamadım. Sabaha doğru öksürmeye başladı, ateşlendi." Nahide'nin hemen yanında ocağın önünde oturmuş, bir dizini karnının altına kadar çekmiş yaşlı bir kadın sigara içiyordu. Yüz derileri kat kat olmuş, sarkmış, neredeyse bir deri bir kemik kalmıştı. Sigarasının dumanı boğuyordu bebeği. Salih Hanım kadına çocuğun yanından uzaklaşmasını söyleyecekken ebe Kirisul'a geldi. İlk sözü, "Bu ne duman oldu? Söndürün sigaralarınızı." Sigara içenler tuhaf karşıladılar bu uyarıyı. "Allah Allah, neden?" der gibi bakındılar. Kirisul'a, "Söndürmezseniz çıkın, dışarıda için," dedi. Yaşlı kadın tam o sırada yeni bir soluk çekti sigarasından. "Hanım nine, sen de söndür." Yaşlı kadın söndüreceğine sigarasını gösterdi. "Te şuracıkta 2 solukcuk kaldı. Dünden beri rahat bir sigara içemedim." Ağzında diş kalmamıştı. Konuşurken alt üst çeneleri birbirine değiyordu. Çocuk daha şiddetli bir öksürük nöbetine tutuldu. Kirisul'a, "Çocuğa acıyın," dedi. Sigara içen başka bir kadın, "Te bu ocak sigara içen bir tabur asker kadar tüterdi sen gelmeden," dedi ebeye. Odada genç bir kadın ayağa fırladı, yaşlı kadının sigarasını elinden aldı, ocağa attı. Kadını bileğinden tuttu, sarstı. Yaşlı kadının torunuydu. "Ocağın başında oturacaksan sigara içmeden otur," dedi. Ardından sigara içen öbür kadına doğru yürüdü. Kadın sigarasını elinden almasına sıra kalmadan kalktı, odadan çıktı. Ocak başında oturan yaşlı kadın, "Tütün dumanından ölen olsa ben ölürdüm," dedi. "83 yaşındayım. 15 yaşımdan bu yana tütün içerim. Rahmetli senin deden alıştırdı beni tütüne." Odadakiler hiç istekleri olmadan gülüştüler. Hasta bebek 11 aylıktı henüz. Yaşlı kadınla durumları şaşırtıcı bir çelişki oluşturuyordu. Bebeğin akşama sağ çıkıp çıkmayacağı belli değilken 15'inde evlenen yaşlı kadın kocasının kendini tütüne alıştırdığını söyleyerek aşk anılarından söz ediyor, bebeğin sağlığını hiç önemsemiyordu. Emine Hanım'la Gülter kolları dolu odaya girdiler. Gülter'in kucağında katlanmış ıhlamur sarısı bir belensa, yani koyun yününden örülmüş, yüzü tiftik postu gibi serçe parmağı uzunluğunda boğumlarla kaplı bir tür battaniye vardı. Emine Hanım kuru 2 havlu, kuru çamaşırlar getirmişti. Ebe havlulardan birini aldı, açtı, ocağa tuttu. Çok çabuk çalışıyordu elleri. Havluyu avuçladı, ısınıp ısınmadığını yokladı. Döndürdü, öbür yüzünü ısıtıp Gülter'e uzattı. Bebeği aldı, anasının kucağından yanağını yanağına yaklaştırdı. "Oy oy more, kapalamu. Ne güzel kopelamu sen. Ne tatlı kopelamu. Nereden buldu bu öksürük seni? Senin gibi güzel bebeği. Hadi korkma, iyileştireceğim seni. Birazcık üşümüşsün, o kadar." Pencerenin sıkı sıkı kapatılmasını işaret etti. Bebeği göz açıp kapayıncaya kadar soydu, ısıttığı havluya sardı, kolları arasında alıp oğdu, ardından Gülter'in ocağı tutup ısıttığı valensaya sardı. Çocuğu göğsünde kucaklamış bırakamıyordu. "Evde ispirtonuz var mı?" dedi Salih Hanım'a. "Var. Kuru nane, maydanoz, ıhlamur, hepsi var. İspirto şişesini getiriniz bana. 2 taze yumurta kırınız, akını bir tabağa koyunuz, getiriniz. 1 küçük cezve nane, maydanoz, 1 küçük cezve ıhlamur kaynatınız." Nida Hanım'a döndü, bebeğin adını sordu. "Fikret," dedi Nahide Hanım. Makedonya'da pek duyulmuş bir ad değildi. Nayda Hanım, babası Rüştiye'yi bitirdi. Çok kitap okur. Şair Tevfik Fikret'in adı dilinden düşmez. Onun adını koydu diye ekledi. Odada kim varsa anlamıştı ebenin Rum olduğunu. Kırkında gösteren, devinimleriyle canlı, güleç bir kadındı. Kimse yadırgamadı Fikret'e gösterdiği yakınlığı. Kirisula da onlara aralarından biriymiş gibi davrandı. 20 yıldır Goriçka'da yakın köylerde Hristiyan ya da Müslüman, Türk, Rum, Bulgar, Arnavut demeden yüzlerce çocuk dünyaya getirmişti o. Gelirken Yunan ordusundan kaçan Alasonyalı bir kadının hasta bebeğine bakacağını bilerek gelmişti. Bu demekti ki Goriçka'dan uzaklarda bebekle arasına giren bir savaş vardı. Bu savaş onu uzaklaştıramamıştı sağanak altında hasta bebeğin yardımına koşmaktan. İşte savaşın anlaşılması güç yanı buydu. Alasonya'dan ayrılırlarken sarılıp kucaklaşmışlar, helalleşmişlerdi çoğu Rum komşularıyla. Aralarında evlerinin anahtarını Rum komşusuna bırakanlar, karşılıklı ağlayanlar vardı. Kürsüla'yı bulmuşlardı burada. Alasonya'daki Rum komşularından birinin kızı, kız kardeşi gibiydi o da. Ocağa yakın oturanlar geri çekilerek yer açtılar. Kürsüla Fikret'i valensası ile ocağın önüne sırtüstü yatırdı. Kundakladığı valensasını havluyu açtı. Bütün vücudunu ispirto ile iyice ovduktan sonra karabiberle karıştırdığı yumurta akıyla ovaladı, yeniden havlusuna valensasına sardı, çamaşırlarını değiştiren annesinin kucağına uzattı. Ocakta nane maydanoz cezvesi kaynamıştı. Suyunu bir bardağa süzdü. Küçük bir çay kaşığıyla ilk bir iki yudumu üfleyerek Fikret'e kendi içirdi. Kaşığı annesine verdi, kendi içirdiği gibi yavaş yavaş bütün bardağı içirmesini söyledi. Fikret'in ağlaması durmuştu. ''Merak etme gelin hanım'' dedi. ''Naturası sağlam. Birazdan terleyecek, ateş düşecek. Kurula, havluyu değiştir, böyle bir bardak ıhlamur içir. Terleyince yine havlu değiştir, üşütme.'' Nahide Hanım buraya kadar dediklerini gözleri umutla ışıyarak dinliyordu. Kirisula, ''Yeniden üşümesin bebek'' diye yineleyince tasalandı. ''Eh'' dedi, ''elimden gelirse...'' Nane maydanoz bardağı dibine yaklaşırken küçük Fikret başını sağa döndürdü, ağzını kaşıktan kaçırdı. Göz kapakları kapanmıştı. Kirisula uyuyacak dedi. Uykusu geldi. Bırak uyusun. Salih Hanım'a döndü. Salih Hanım ablacığım şimdi zahmet olmazsa bir kahveni içeceğim. Emine Hanım mutfağa dönmüştü. Salih Hanım kendi pişirdi kahveyi. Yağmur o ara durur gibi oldu. Kirisula'nın gözü penceredeydi. Kahvesini bitirince gitmeye hazırlanıyordu. Birden gök gürültüleri şimşeklerle yeni bir sağanak boşandı, gitmekten vazgeçti. Fikret'e baktı, gülümsedi. Başını annesinin koluna bırakmış, yüzünde ter damlaları belirmeye başlamıştı. Kurtuluyordu çocuk. Uyudu dedi, iyileşiyor. Nayda Hanım, Allah senden razı olsun dedi. Kirisula, sizin de yardımcınız olsun diye karşılık verdi. Nereye gittiklerini sordu. Nayda Hanım, bakalım erkekler ne karar verir dedi. Belki Florina'da kalırız, belki manastıra geçeriz. İkisinde de yakınlarımız var. Kirisula, dinleyiniz dedi. Benden size bir gavur öğüdü. Doğru manastıra gidin. Hiç Florina'da eğlenmeyin. Florina Rumları karışıktır. Ya çok iyi olurlar ya çok kötü. Ortası yok Florina'da. Manastır Avrupa. Konsolosluklar var. Manastırlılar insan ayırmaz. Manastıra giderseniz başınız ağrımaz. Selamlık'ta erkeklerin odasında ocak yanıyordu. Hüseyin Ağa'yı, Raşit Çavuş'u orta yaşını aşmış 4 arkadaşlarını o odaya almışlardı. Onlarla Zülfikar Bey ilgileniyordu. Hüseyin Ağa ilk sözlerinde Rıza Bey'i hayırla rahmetle andı. Kapısı uzak yakın ayırmadan her gelene açıktı rahmetlinin. Kim bilir kaç yüz kişiyi ağırlamıştı bu oturdukları odada kendi gibi. Çok iş yapmışlardı Rıza Bey'le. Sayesinde iyi para kazanmıştı. O kazandı ama ben daha çok kazandım diyordu. Son 10 yıldır hasretti Rıza Bey'e. Goriçka'da konaklarlarken kavuşacaklarını umuyordu. Akrandılar hemen hemen. Belki kendi 1-2 yaş daha bile büyüktü. Eh, bu dünyada değilse öbür dünyaya çok kalmamıştı kavuşmalarına. Rıza Bey kendisinden daha talihliydi. Hiç değilse bu kara günleri görmeden gitmişti. Görecek olsa kim bilir nasıl kahrolurdu. Hüseyin Ağa, çıktık bir yola gideriz ama nereye, sonumuz ne, bilmeyiz. Ne zaman Alasonya'dan düzüldük yola, daha doğru tırmanırız. 1-2 saat geçti geçmedi, hem arabayı sürerdim hem düşünürdüm. Anladım kitaplar ne yazmışsa hep doğru. Musa, İsa, Hazreti Muhammed Efendimiz ne demişler, ne buyurmuşlarsa doğru. Eski kitaplar hep doğru yazar. İnsanın en büyük çilesi göç. Musa'dan beri değişmeyen çilesi. Ne mutlu doğduğu yerde yaşayıp ölenlere. Yakup'un oğulları yersiz yurtsuz oradan oraya süründüler, durdular. İbraniye'den Mısır'a göçtüler, Firavun'a köle oldular. Bizim çilemiz de başladı. Yersiz yurtsuz kim bilir ne kadar zaman sürüneceğiz. Onların başında Musa peygamber vardı. İndirdi değneğini, Kızıldeniz'i yardı, kavmini karşı kıyıya geçirdi. Firavun'un askerlerinden kurtardı. Kim geçirecek bizi Yunan'ın içinden? Kim yaracak Okan denizini? Raşit Ağa söze girdi. Bugünümüze şükür dedi. Bugüne sağ çıktık, kan döküldüğünü daha görmedik. Allah'tan umudunu kesme. Koskoca ordularımız var. Hem Selanik'te hem Manastır'da. Daha 97'de verdiler Yunan'ın dersini, yine verirler. Sen bizim arkamızda kalanlar ne oldu onları düşün önce. Canları ne oldu? Kadınları çocuklarının başlarına neler geldi haber alamadık. Bizim arkamızdan yola çıkanlar bakalım nasıl aşacaklar bizim aştığımız o koca dağı. Öğleye doğru yağmur kesildi. Bulutlar yükseldi, gün batısından hızla esen rüzgar bulutları parçaladı, önüne kattı, götürdü. Bulutlar dört nala kalkan atlar koşulu, koca koca arabalar gibi doğuya doğru aktılar, gittiler. Alasonyalılar sabah gün ağrırken gelmiş öğleye kadar Zülfikar Bey'in Saliha Hanım'ın konuğu olmuşlardı. Çorbalarını içmiş, kurunmuş, dinlenmişlerdi. Yol hazırlıklarına başladılar. Geçen birkaç saat kara gün dostluğu yaratmıştı aralarında. Goruçka'nın Müslüman Rum'u göçmenleri görmeye geldiler. Kimi haşlanmış bir tavuk, kimi bir somun ekmek, kimi peynir, kimi kaynamış yumurta getirdi. Kimi erkeklere kıyılmış tütünle sigara kağıdı. Kirisula Raşit Ağa'nın vermek istediği parayı almadı. Goruçka'nın konuğu oldunuz dedi. O para benden Fikret'e yol harçlığı olsun. Göçmenler Goruçkalılardan sarılıp öpüşerek gözleri yaşla ayrıldılar. Küçük Fikret'in ateşi düşmüş, öksürüğü yumuşamıştı. Saliha Hanım Zülfikar'ın bebekliğinden başlayarak çok yakıştırdığı, sağa sola dağıtmaya kıyamadığı bazı giysilerini saklardı. Sandıkları karıştırdı, Zülfikar'ın 6 yaşındayken Rıza Bey'in Selanik'ten getirdiği muşamba pardüsüsünü buldu. Yağmura tutulursanız Fikret'i sararsınız diye Naide Hanım'a verdi. Havlularıyla Valensa'yı dönüşünüzde geri getirirsiniz diye almadı. Göçmenler 12 aileydiler. 7 tek atlı araba, 3 çift atlı araba, 2 öküz arabasıyla çıkmışlardı yola. Arabaları ailelerin yaşlı erkekleri sürüyorlardı. Genç erkekler kimi atlı kimi yaya, omuzlarında namluları yere dönük mavzerleri yürüyüş kolunun iki yanına almışlardı. Sağ malları, katırları, eşekleri arabalarının arka sırası geliyor, köpekleri arabalarının yanından ayrılmıyorlardı. Göç Goruçka'dan Kaylar'a doğru yola düzüldü. Kaylar, Sarıgöl, Aydos üstünden Florna'ya geçeceklerdi. Silahlı erkekleri arabalarının gerisine bağlı inekleri, keçileri, dilleri dışarıda arabalarına hayvanlarına göz kulak olan köpekleriyle uzaklaşıyorlardı. Uğurlayanlar bir süre konağın önünde kaldılar, arkalarından el salladılar. Yolcular bir kurşun atımı uzaklaşınca dağıldılar. Zülfikar Bey yarından sonra birlikte manastıra gideceği gönüllü arkadaşlarını dolaşmaya çıktı. Saliha Hanım'la Emine Hanım üst katta pencereden daha bir süre izlediler konuklarının uzaklaşmalarını. Yürüyüş kolu yokuşlarda görünüp inişlerde gözden kaybolarak ovada küçüldü. Köselere yaklaşıyorlardı ancak. Rüzgar batıdan yüklü yeni yağmur bulutları getirdi. Gök hızla karardı. Bulutlar neredeyse evlerinin çatısına kadar alçaldı. Aceleci bir iki şimşek koşuşan gök gürültüleriyle yağmur indirdi. Emine Hanım göçmenlerin yağmura yakalandıklarını düşündü. Bildiği bir iki dua mırıldandı ovaya bakarak. Artık görünmüyorlardı. Camların önünde ertesi sabah görceğe kendi gidişlerini görür gibi oldu. Sanki yine kendisi camdan bakıyor, arabanın içinde Saliha Hanım'ı, Şükriye kadını, arabayı süren Hamza'yı, yanları sıra atı üstünde Zülfikar Bey'i görüyordu. Kendisi Saliha Hanım'ın yanındaydı. Zülfikar Bey öne geçiyor, geride kalıyor, o ise Zülfikar Bey'den ayıramıyordu bakışlarını. Yarından sonra Görce'den Goruçka'ya uğurlayacaktı Zülfikar Bey'i, ayrılacaklardı. Bir daha kim bilir ne zaman kavuşurlardı. Gözleri hafif yaşardı, iç çekti. Başını döndürünce Saliha Hanım'ın oturduğu yerden kendisine baktığını gördü. Goruçka'daki konak 20 Ekim günü boşaltıldı. Önde Hamza'nın sürdüğü çift atlı yaylı arabaya, yanlarına bohçalarıyla Şükriye kadını da alarak Saliha Hanım'la Emine Hanım bindi. Öbür iki arabaya savaşta yağmadan kurtarmak istedikleri bakırlar, kilimlerle yatak yorgan takımlarını yüklediler. Arabalarının gerisinden gelen büyükbaş hayvanlarıyla Görcü'ye gitmek için sabah erkenden yola çıkıldı. Zülfikar Bey ile dört adamı atlı olarak bu hüzünlü göçe eşlik ediyorlardı. Goruçka'da konaktan son çıkan Salih Hanım oldu. Konağın kapısını kendi çekti, kapadı, kilitledi. Konuşurken sözcükleri karıştırmasından, sesindeki titreyişten ne kadar üzgün olduğu belli oluyordu. Yolculukları boyunca üzüntüsü dinmedi. Yol, ormanlar arasında dağa sararken aşağıda gerilerde kalan Goruçka'dan göründüğü sürece bakışlarını ayıramıyor, köyün dağınık yapıları arasında konaklarını görmeye çalışıyordu. Yarım saat sonra gittikleri koyun karşı yamacı Goruçka'nın görüntüsünü kapadı. Salih Hanım sustu, dalgınlaştı. Arabadakiler neden sonra yüzünün o üzgün görüntüsü titreyen sesiyle "Bakalım dönüş nasip olur mu?" dediğini, iç çektiğini duydular. 8 saat süren yolculukları, arada sağanağa çeviren hiç durmadan yağmur dışında olaysız geçti. Görce'de kız kardeşi Sabiha Hanım'ın avlusunda arabadan inerken Salih Hanım konuşmasını unutmuş gibiydi. Kendiliğinden tek söz etmiyor, sorulanlara tek sözcüklerle karşılık veriyordu. Duyduğu üzüntü yolculukları boyunca yüzüne çektiği çizgileri çizmiş, tamamlamış sanılırdı. Bundan sonra o çizgiler hiç değişmeyecek, kalan ömrünü Görce'de kız kardeşinin avlusunda arabadan indiği yere ayak bastığı andaki o üzgün yüzüyle geçirecekti. Ertesi sabah Görce'den Goruçka'ya dönen Zülfikar Bey'i o üzgün yüzü bir iki sözcüğü aşmayan konuşmalarıyla yolcu etti. Emine Hanım Zülfikar Bey'i uğurlarken yaşından beklenmeyecek bir olgunluk gösterdi. Zülfikar Bey arabasına bininceye kadar kendini tuttu. Yüzünün bütün pembeliği uçmuş, başına gelişigüzel attığı siyah çarşafının uçları altında elleri titriyordu. Araba yola çıkıncaya kadar kımıldamadan olduğu yerde kaldı. Araba evlerinin bulunduğu sokaktan Goruçka yoluna çıkınca annesinin elini duydu, eli üstünde. Annesiyle Salih Hanım arasında eve dönerken gözleri yaşlarla doluydu. Zülfikar Bey ile adamları atlarını Görce'de bıraktılar. Eşyaları getirdikleri çift atlı arabalardan biriyle Goruçka'ya döndüler. Arnavutluk'tan Yunanistan'a geçinceye kadar annesinin yüzündeki değişme Zülfikar Bey'in gözünün önünden gitmedi. O sağlıklı ruhlu yaşam dolu kadının bir gün içinde böylesine değişerek durgunlaşmasını sadece ayrılıklarına bağlayamıyordu. Çocukluğunda babasının yaşamında ikinci bir kadın olduğunu öğrendiği gün eve dönünce annesinin bakışlarında ayrımına varmadığı yüzüne benzemiyordu bu değişiklik.